Ayrım 20.
Köşelere yerleştirilmiş küçük abajurlardan kaygan gölgeli turunç rengi bir ışık yayılıyordu. Bir yorgunluk kahvesi içer miydiniz baba? İçeyim, iyi olur. Hikmet Bey kahve getirmelerini söyledi. Babası yeniden yerine dönüp oturan oğluna dikkatle sağlığının nasıl olduğunu anlamak için baktı. İyi görünüyorsun. İyiyim. Hikmet Bey'in yüzündeki solgunluk gitmiş, yerinin sağlıklı, dinlenmiş bir ifadeye bırakmıştı. Yüzüne bir hercai menekşe görüntüsü veren gözlerinin altındaki mor haleler kaybolmuştu. Gözleri gene usulca ama daha canlı bakıyordu. Yakışıklılığı da sanki biçim değiştirmiş, biraz daha sıradan, biraz daha az fark edilir bir hale gelmişti. Büyük acılar yaşamış, kederli insanların yüzünde görülen, başkalarını dayanılmaz bir cazibeyle içine çeken o ilahi sessizlik çizgilerinden silinmiş, daha derine gizlenmişti. O keder bazen kendi varlığını bir bakışta, bir mimikte ama mutlaka bir harekette belli ediyordu. Yeni evinde hediye ile birlikte mutluluk denemese de mutluluğu andıran bir huzur yaşıyordu. Ruhu da çalışma odası gibiydi. Rahat, sakin ama hayata biraz uzak ve kendi içine kapalı. Arada bir annesini ziyarete gidiyor, zaman zaman arkadaşlarıyla buluşuyor, siyasetten konuşuyor, itaatçıları eleştiriyordu. Ama eleştirileri bile olgunluk kazanmıştı. Eskisi kadar atak ve hırpalayıcı sözcükler kullanmıyordu. Yalnızca inandığı doğruları söylüyordu ve bunları söylemek ona yetiyordu. Geceleri çalışma odasındaki koltuğuna yerleştiğinde hediye de yanına oturuyor, onun kitap okuyuşunu hiç konuşmadan seyrediyor, bir arzusu olursa bunu daha Hikmet Bey söylemeden sezmek için dikkatle bekliyor, bu arzu ne olursa olsun her zaman daha Hikmet Bey'in aklından geçerken seziyordu. Bir şarkıdaki güçlü ve tiz bir yükselişten sonra gelen bir duraklama, bir soluk alma aralığı gibiydi o günlerdeki yaşamı ama Hikmet Bey kimseye söylemese de şarkının bittiğini düşünüyordu. Bu sükunetin iki çıkış arasındaki bir duruş olduğunu, yeni ve güçlü bir notanın tam da eşiğinde bulunduğunu bilmiyordu. Akşam yemeğini baba oğul baş başa yediler. Hediye hiç ortada gözükmedi. Hikmet Bey'i her zaman birlikte yemek yediği hediyeyi babasının yanında sofraya davet edemeyecek olmanın utancından kurtararak sevdiği adamın şefkatini ve minnetini bir kere daha kazandı. Öylesine mutlak bir sevgiyle bağlıydı ki Hikmet Bey'e her düşüncesi, her duygusu, her güdüsü erkeğe biraz daha yer açabilmek için asıl sahibine ait yüklerden boşaltılmış, kendisine kendi ruhunda hiç yer kalmamıştı. İsteklerinden, zevklerinden kendi iradesiyle vazgeçmiş, mutluluğunu tümüyle Hikmet Bey'in mutluluğuna bağlamıştı. Bir başkasına hüzünlü görünebilecek bu korkunç vazgeçiş, hediyeyi mutlu edebilen tek varoluş tarzıydı. O, hayata Hikmet Bey'in elleriyle tutunmuş ve yaşayabilmek için Hikmet Bey'e daha sıkı sarılmaktan başka hiçbir çare bırakmamıştı kendisine. Bu dehşet verici bağlanma sayesinde Hikmet Bey'i ne zaman varlığıyla, ne zaman yokluğuyla memnun edebileceğini Hikmet Bey'in kendisinden bile önce fark edebiliyordu. Yemekte Hikmet Bey, çok iyi bir mahsul dediği değerli bir Fransız şarabı ikram etti babasına. Evlendikten sonra durulan eski osmaların hoş görülen küçük koketlikler yapması gibi Hikmet Bey de geçmişte kalan pahalı zevklerinden bazılarını sürdürmekten damağa kadar hafızasına da hoş gelen bir tat alıyordu. Kendi kanlı mahşerini yaşamaya hazırlanan şehrin ortasında, hayata değişik sebeplerden dolayı biraz kayıtsız olan baba oğul, kendi geleceklerini de ilgilendirecek olan olaylardan tuhaf, hani ise gülünç bir aldırmazlıkla söz ettiler. Ne olacak sizce baba? Bilemiyorum Hikmet, ama hayırlı bir şeyler olmayacağı artık meçhulümüz değil. Her şeye hazır olmak lazım geliyor. Benim istikbalim mevkimden dolayı padişahın istikbaline bağlı. Bugün görüp işittiklerimden sonra onun istikbaliyle de ilgili pek ümit var değilim. Bizim gibi ihtiyarlar için yolun sonu yakın gözüküyor. Ben yaşayacağımı yaşadım. Doğrusu ya kader bana cömert davrandı. Bundan sonra biraz eli sıkı davranırsa artık bunun da hesabını tutmaya kalkmak benim için yakışık almaz. Ben asıl sizin için endişe ediyorum. Sizlerin istikbali ne olacak? Nasıl bir ülkede yaşayacaksınız? Bu karışıklıktan, kandan nasıl sıyrılacak bu memleket? Bana emniyet telkin eden bir irade, bir kararlılık görmüyorum ben. Bundan sonra daha epey bir zaman bu imparatorluk elden ele sürüklenir. Allah muhafaza parçalanır diye korkuyorum. O zaman ne yapacaksınız? Sen ne yapacaksın? Çocukların ne yapacak? Belki de hep sevdiğin, hep gitmek istediğin Paris'e göç vaktin gelmiştir. Hikmet Bey Paris konusuna hiç girmedi. Artık hiçbir yere göç etmeyeceğini, bir başka yerde bir başka hayat kurmak için sarf edecek gücü kalmadığını düşünüyordu. İsyancılarla ordu birlikleri arasında müsaademe çıkar mı acaba? Mutlaka çıkacak, bugün değilse yarın. Tarihe baktığında görürsün, böyle büyük olaylar bir kere başladı mı artık kan dökülmeden durmaz. Çatışma kaçınılmaz ama ne zaman, nasıl onu bilemem. Benim korktuğum o değil. Çatışma çıkarsa biri kazanır, yeniden sükunet vasıl olur. Beni endişelendiren şehrin bir vakit sahipsiz kalması, kimin galip olduğunun ortaya çıkmaması. O zaman işte yağmalar başlayabilir, zengin konaklarına, kadınlara tasallut başlayabilir. Senin silahın var mı? Hikmet Bey gülümsemesini saklamaya çalıştı. Ona uzun zamandır kimse eskileri hatırlatmasın diye silahtan söz etmiyordu. Bir tabancam var. İyi. Onu elinin uzanabileceği bir yerde tut. Sizin iki tarafınızda askeri kışla, başı bozuk askerler buralara da uzanabilir. Kapıları kapattırdım. Fazla da yapabileceğimiz bir şey yok baba. Kader diyeceğiz, bekleyeceğiz artık. Reşit Paşa kendi aldırmazlığını doğal karşılıyordu ama oğlunun olup bitene karşı bu kadar kayıtsız kalması, geleceğini çok fazla düşünmemesi, daha da kötüsü, bir zamanlar değiştirmek için gizli teşkilatlara girip ihtilallere karıştığı ülkenin geleceğiyle ilgilenmemesi onu tedirgin ediyordu. Birdenbire sözü değiştirip, "Sen neler yapıyorsun?" diye sordu. "Hikmet Bey, bu sorunun, mutlu musun, geçmişi unuttun mu, mehpareyi özlüyor musun?" sorularının tümünü birden içerdiğini anladı. Babaların çocukları için duydukları kaygının hiç bitmeyeceğini, bunun kuşaktan kuşağa taşınan bir lanet olduğunu kendisi de baba olduktan sonra öğrenmişti. Babasının içini rahatlatacak bir cevap aradı. "İyiyim baba, hakikaten iyiyim. Huzurlu bir hayatım var. Maziyle hesabımı kapattım. Sadece insanın kendi kaderine hakim olabileceği, istikbali değiştirebileceği yolundaki kanaatlerim biraz değişti. Bu da yaşadığım hayal kırıklıkları sebebiyle oldu sanırım. İttihatçilere çok güvenmiştim bir zamanlar. Ama sonra anladım ki burada politikaya giren herkes biraz padişah. Benim gözümde Enver'le Yıldız Sarayı'nda oturan sultan arasında bir fark kalmadı artık. Onları birbirinden ayırt etmiyorum. Hakiki hürriyetin bizim geleneklerimizle çatıştığından da şüphe etmeye başladım. Sanırım o yüzden hadiseler beni eskisi kadar heyecanlandırmıyor. Galiba ben bir çeşit Fransız ihtilali gibi bir Osmanlı ihtilali hayal etmiştim. Tarihi dikkatli okumamış. Burası ihtilallerin değil, isyanların toprağı. Ne yaparsan yap, idarenin adını ne koyarsan koy, sonunda gene tepende bir padişah görüyorsun. Şarap bardağını alıp içmeden önce biraz kokladı. Ne güzel kokuyor değil mi? Şarabını yapamadığın memleketin ihtilalini de yapamıyorsun galiba. Şarabından içip yutmadan önce diliyle damağı arasında tutarak kekremsi tadın altındaki meyve raihasının genizine yayılmasını bekledi. Ama sanırım siz asıl benim hususi hayatımı soruyorsunuz. O konuda da size vereceğim cevap aynı. İyiyim, olanları unuttum. Annemin deyimiyle bir miktar hayat yorgunu oldum yalnızca. Kendimi tekaüde ayırdığım da söylenebilir ama bunun için endişe etmeyin. Güzel bir hayat bu da, en azından tehlikesiz. Her gün kendime ben bu hayattan ne bekliyorum diye sormuyorum artık. O bana ne verebileceğini gösterdi. Ben ne alabileceğimi gördüm. Artık hayatı kurcalamıyorum. Hayatın da beni kurcalamasını istemiyorum. Daha başka, daha zevkli dertler yarattım kendime. Cervantes'i, Rabiales'i okuyorum. Aynı asırda yaşayan Fuzuli ile Baki'yi de okuyorum. Niye onlar neşeli ve tenkitçiler de bizim buralardakiler mahzun ve boynu bükük diye merak ediyorum. Bununla alakadar oluyorum. Sözünü bitiremeden epeyce yakınlardan silah sesleri ve haykırışlar duyuldu. Bu bir çatışmaya benzemiyordu. Askerlerin havaya ateş ettiklerini anladılar. ''Bunlar isyancılar'' dedi Reşit Paşa. ''Düzenli birlikler buralarda ateş etmezler. Zincirli kuyudaki birliklerine mi dönüyorlar acaba?'' ''Böyle serazatça ateş etmelerine bakılırsa isyancılar düzenli birlikleri şehir dışına sürmüş olmalılar.'' Her ne kadar hayatla ve gelecekle ilişkilerinin pek kuvvetli olmadığını düşünseler de, gerçek karşılarına silah sesleri ve asker çığlıkları ile dikilince, ikisi de uzaktan kolay küçümsenen ölümün, yoksulluğun, zilletin, yakına sokulduğunda tahminlerinden daha yakıcı olabileceğini fark etti. Bir an ikisinin de aklından aynı görüntü geçti. Evlerinin kırılan kapısından giren askerlerin onları aşağılayarak yerlerde sürüklemesi, eşyalarının yağmalanması, kadınların hoyrat şehvetlere kurban olması, ölümden beter şeyler olduğunu da hatırladılar. Reşit Paşa ışıkları söndür dedi. Hikmet Bey çalışma odasındaki ışıkları söndürdükten sonra hizmetkarlara evdeki bütün ışıkları söndürmelerini, panjurları kapatmalarını, kapıya kol demirini vurmalarını emretti. Bir an gidip tabancasını almayı aklından geçirse de bunun fazla dramatik olacağını düşünüp vazgeçti. Karanlıkta pencerenin önünde yan yana durdular. İkisi de çatışan tarafların amaçlarını açıkça bilmediğinden hangi tarafı tutmaları gerektiğini tam kestiremiyordu. Reşit Paşa her şeye rağmen padişahı destekleyen isyancıların kazanmasını isterken Hikmet Bey ordunun ve itaatçilerin kazanmasının daha iyi olacağını düşünüyordu. Sessizce durup beklediler. Silah sesleri uzaklaştı. Reşit Paşa "Sanırım bugünlük bu kadar." dedi. "Gün ola harman ola." Sonra da ben artık yatayım, yarın erken kalkıp saraya gideceğim dedi. Hikmet Bey babasını odasına götürürken bütün gece boyunca Reşit Paşa'nın Mihrişah Sultan hakkında tek soru sormamasının garipliğini fark etmişti. Şehir bunca karışıklık yaşarken babası eski karısının halini merak etmemişti. Hikmet Bey salona dönüp tek başına karanlıkta şarabını içmeyi sürdürürken babasının olaylar patlak verir vermez birinin Kanlıca'ya gönderip durumu soruşturduğunu, Anadolu yakasında isyancı bulunmadığını ve çevredeki padişah yakınlarını savunmak için o bölgeye muhafızlar yerleştirildiğini öğrendikten sonra gönlünün rahat ettiğini bilmiyordu. Elbette babalar oğullarına her şeyi söylemezlerdi. Oğullarının da babalarına her şeyi söylememeleri gibi. Baba oğul bile olsalar erkekler arasında konuşulmaması, bir başka erkeğin ışığının asla aydınlatmaması gereken karanlık bahçeler vardı. İçinde kadın haletlerinin dolaştığı, zehirli yemişlerinin tadının başkaları tarafından bilinemeyeceği bahçeler. Babasının niye öyle davrandığını merak ederken aklı kendi geçmişine, adını anmadığı eski karısına, herkesten hatta kendinden bile inatla saklamaya çalıştığı kendi bahçesine kaymış, unutmanın dehlizlerine kapattığı hatıralar o dehlizlerden çıkıp gelmişti. Giderken arkalarında nasıl acılar bırakacağını bilmesine rağmen Hikmet Bey tarafından neredeyse hastalıklı bir sevinçle karşılanmışlardı. Hatıralara dalan Hikmet Bey yaşadığı şehrin sokaklarında olup biteni, kendilerine nasıl bir sabahın beklediğini unutmuştu. Ama Reşit Paşa tahmininde haklıydı. O günü isyancılar 1. Ordu Komutanı Muhtar Paşa'nın kararsızlığı yüzünden galip kapamışlar ve çok uzun sürmeyecek bir zaman içinde payitahtı ele geçirmişlerdi. Ertesi sabah Hikmet Bey çok şaşıracak, ruhunun yalnızca hatıraları değil, istikbale dair hayallere de hala açık olduğunu derinden sarsılarak keşfedecekti. 12. Hikmet Bey ile Reşit Paşa'nın isyancıların silah seslerini duymasından 3-4 saat önce anlamıştı Ragıp Bey şehrin ayaklananlara teslim edileceğini. Bütün gün bir saldırı emri bekleyerek Rıfkı Bey'in yanında oturmuş, sıkıldıkça nezaretin bir mahalle kadar büyük bahçesinin çeşitli noktalarında mevzilenmiş birlikleri dolaşıp bahçe parmaklıklarına abanan isyancıları izlemişti. İki kere ayaklanan askerler nezareti ele geçirmek için saldırıya geçmiş, bir seferinde üzerlerine su sıkılarak, ikincisinde ise bizzat Mahmut Muhtar Paşa'nın gelip başına geçtiği birliklerin havaya ateş açmasıyla gerilemişlerdi. Ama Ragıp Bey, nezaret bahçesindeki birliklerin isteksizliğini görmüştü. Akşam hava kararmaya başlarken nezaretin bando takımının subaylarıyla sivil memurlar bahçede gruplar halinde dolaşıp askerleri isyancılara katılmaya ikna etmek için uğraşmaya başlamışlardı. Askerlerin isyancılara katılmak için nezaretin bahçesinden ayrılmak istediklerini, homurdandıklarını Ragıp Bey kendi kulaklarıyla duymuştu. Her geçen dakika tam da tahmin ettiği gibi düzenli birliklerin maneviyatı sarsılıyor, isyancıların güveni artıyordu. Karanlık bastığında ışıkları yanan nezaret binasına girip Rıfkı Bey'in yanına gitmişti. Sabahki hareketlilik durulmuş, herkesin yüzü asılmıştı. Rıfkı Bey'e "Hiç umut yok mu?" diye sormuştu. Rıfkı Bey başını sallamıştı. Muhtar Paşa'nın meclis başkanına, sadrazama, harbiye nazırına saldırı emri vermeleri için yalvardığını kulaklarımla duydum ama hepsi asla saldırmamasını söyledi. Rıfkı nezaret kuşatılmış, asker ayaklanmış, artık daha ne emri bekliyor ki senin paşa? Ragıp, bu işler senin bildiğin gibi değil. Muhataralı işler. Yarın emre karşı çıkmaktan divanı harpe verilmek de var. Hatta bir hain olarak isyancılara teslim edilmek de yazılı haritada. Kimin ne yaptığı, kimin kimden yana olduğu belli değil ki. Muhtar paşa ne yapsın? Bir ara kendisini ziyaret eden mebuslarla görüşen padişahın isyancıları affeden bir ferman yayınladığını öğrendiler. Saat 7'ye doğru bir yüzbaşı telaşla Rıfkı Bey'e geldi. Bizim askerler kapılara yaklaşmaya çalışıyorlar. İsyancılara katılmaya hazırlanıyorlar kumandanım. Rıfkı Bey yalnızca yüzünü buruşturmakla yetindi. Ben komutana haber vereyim dedi. Sabahleyin böyle bir haber gelse ortalık birbirine girer. Hemen önlem almak için planlar yapılırdı. Ama artık herkes umudunu kaybetmeye başlamıştı. Biraz sonra Rıfkı Bey döndü. Yüzü kül gibi olmuştu. Muhtar Paşa, 1. Ordunun askeri açıdan artık bir kıymeti kalmadığına karar verdiğinden istifa etmiş. Birazdan nezaretten ayrılıyor. Ragıp Bey yerinden fırladı. Deli mi bu paşa? Bütün mazisini bir günde yıkıyor. Tabansızlık etmenin vakti mi Rıfkı? Rıfkı Bey, uzun yıllardır birlikte olduğu Muhtar Paşa'nın yaptıklarını onaylamasa da, paşayı korkaklıkla suçlamaya da yüreği el vermiyordu. Öyle deme Ragıp, mesele sadece askeri olsa paşa gereğini yapardı. Yiğit adamdır. Ben kaç sefer gördüm ama bu defa işin içinde siyaset var. Sadrazam istifa etti. Harbiye Nazırı istifa etti. Erkan-ı Harbiye Reisi, askerleri Ayasofya Meydanı'na gönderin, isyancıların silahlarını alıp onlarla kaynaşsınlar diye emir gönderiyor. İttihatçıların göz bebeği olan meclis başkanı bile silah kullanmayın diyor. Ne yapsın Muhtar Paşa? Sen düşmanı göster, paşa hücum etsin ama kim dost kim düşman paşa anlayamadı ki. O sırada Ragıp Bey'in nezaret bahçesine girmesine yardım eden Şükrü Bey de nefes nefese geldi. Ne oldu? Paşanın istifa ettiği söyleniyor. Bize de kışlalarımıza dönmemiz için emir geldi. Rıfkı Bey başını salladı. Paşa istifa etti, doğru. Üç subay birbirlerine baktılar. Ragıp Bey hepsinin aklından geçen soruyu sordu. Biz ne yapacağız? Şükrü Bey bir iskemleye oturup sigara yaktı. Burada bize yapacak bir iş kalmadı. Buralarda oyalanırsak isyancılar diğer zabitlerle birlikte bizi de temizlerler. Öldürmeseler bile olmadık zilletle karşılaşırız. Bence hemen şehri terk edelim. Edirne kapının oradan bir iki at tedarik edip Çatalca'yı tutmaya bakalım. Selanik bunu İstanbul'un yanına bırakmaz. Yakında 3. ordunun birlikleri harekete geçer. Onlara katılırız. Ragıp Bey hiç düşünmedi bile. Tamam, hadi gidelim. Rıfkı Bey başını salladı. Siz gidin, ben kalıyorum. Birilerinin buralarda olup bitenden arkadaşları haberdar etmesi gerekir. Buraları tümden boş bırakamayız. Şükrü Bey arkadaşını ikna etmeye çalıştı. Seni öldürürler bunlar. Kıyafetimi değiştiririm. Ragıp'ın sabahleyin benim üniformamla değiştirdiği sivilleri giyerim. Sabah ona bir üniforma lazımdı. Üniforma kıymetliydi o vakit. Şimdi bana bir sivil urba lazım. Üniforma kıymetini kaybetti çünkü. Bir gün yetti. Sırtımızdaki üniformayı bıraktırmaya. Ragıp Bey üniformaya ağıt yakmakla uğraşmak niyetinde değildi. Hadi gidelim o zaman. Çıkalım buradan. Oyalanmaya gerek yok. Daha yapılacak epey iş var. 3. orduyla geri geldiğimizde üniformayı bu hale düşürenlere hesabını sorarız. Rıfkı Bey sivillerini giydi. 3 subay binadan çıkarken Muhtar Paşa da yan kapıdan arabasıyla ayrılıyordu. Ertesi gün isyancılar evini kuşatınca Rum balıkçı kılığında kaçıp Almanlara sığınacak ve geçmişini bir günde mahveden bütün insanlar gibi hayatının geri kalan kısmında o gün ne hata yaptığını düşünecek ama hatanın nerede olduğunu bir türlü bulamayacaktı. Nezaretin bahçesinde yenilen ordularda görülen o büyük kargaşa yaşanıyordu. Kadifemsi bir morlukla inen gecenin karanlığında çavuşlar, ışıklarının değdiği her şeyin gölgesini saldırmaya hazırlanan bir canavara benzeten gaz yağı lambalarını sallayarak ağaçların arasında askerlerini arıyor, gürültüden korkan süvari tugayının atları huysuzlaşıp kişneyerek şaha kalkıyor, taşlara çarpan nallarının sesleri saldırıya uğradıklarını sanan askerlerin tüfeklerine mermi sürmelerine neden oluyor, subaylarını kaybeden birlikler aynı anda kapılardan çıkmaya çalıştıklarından birbirlerini çiğniyor, neferler korkularını bastırabilmek için küfürler edip yumruklaşıyorlardı. Subayların çoğu şehri terk etmek için gizlice bahçeden ayrılıyorlardı. Ayrılmayanlar da ya sokaklarda askerler tarafından dövülecek ya da daha şanssız olanları kurşunlanarak öldürülecekti. Kimse öldürülen subayların sayısını tam olarak bilemeyecek ama 40 kadar oldukları söylenecekti. O hengamede çalık atmaya hazırlanan bir devin ağzı gibi ardına kadar açılmış büyük kapısı ve ışıksız pencereleriyle Harbiye Nezaretinin görkemli binası bir yangından geriye kalmış ıssız ve zavallı bir harabe gibi gözüküyordu. Üç subay karanlıktan yararlanarak mercan tarafındaki kapıdan çıktılar. Şükrü Bey ile Ragıp Bey sivilleri içinde taşralı bir celebe benzemiş olan Rıfkı Bey ile helalleşip ayrıldılar. Şükrü Bey, benim Edirne Kapı'daki ahırda tanıdıklarım var. Oraya gidip birer at tedarik edelim, dedi. Sen Edirne Kapı'ya gidip atları ayarla. Benim bir işim var. Onu halledip bir saate kadar seni orada bulurum. Bir saate kadar gelemezsem bil ki başıma bir hal geldi. Sen git. Şükrü Bey'den ayrıldıktan sonra Ragıp Bey teknenin yolunu tuttu. Şehirden ayrılmadan önce annesinin elini öpmek, karısına bir Allah'a ısmarladık demek ve şeyhin bu ayaklanmayla ilgili fikirlerini öğrenmek istiyordu. Tekkenin büyük kapısını ilk kez kapalı buldu. Pirinç tokmağı vurup kapının açılmasını bekledi. Şehirden silah sesleri geliyordu. Şeyhin yanında garip bir aksanla konuşan yabancı bir kadınla 13-14 yaşlarında iki oğlu vardı. Kadın ağlıyor ama konuşmasını hıçkırmadan, sesini yükseltmeden sürdürüyordu. Şeyh efendi her zamanki sükunetiyle kadını yatıştırdı. Siz hiç endişe etmeyin Emili Hanım. Aslında sizin için bir tehlike yok ama madem ki çekiniyorsunuz, onun da bir hal yolunu buluruz. Sonra kapının kenarında ellerini göbeğinde birleştirmiş bekleyen müride döndü. Emili Hanım'a bir çarşaf bulsun bizim hanımlar. Çarşaflansın. Delikanlı oğullarımıza da bizim kıyafetlerden getirin. Onlar da o kıyafetleri giysinler. Sonra bizim kayıkçılardan birini bulun. Bizden de iki mürit yanlarına katılsın. Üsküdar'daki dergaha götürsünler. Sonra yeniden kadına döndü. Sabahleyin de Beylerbeyi'ndeki ahbaplarımızın yanına gidersiniz. Merak etmeyin, bizim müritlerimiz yanınızdayken kılınıza bile halel gelmez. Şimdi gidin giyinin, sonra yola çıkarsınız. Haydi selametle. Kadın şeyhin elini öptü. Çocuklar da annelerini taklit edip acemi hareketlerle şeyhin elini öptüler. Kadınla çocukları çıkınca Ragıp Bey'i eliyle yanına çağırdı. Hoş geldiniz Ragıp Bey, nasılsınız, sizi merak etmiştim. Sağ olun Şeyh Hazretleri, duanın sayesinde iyiyim. Ragıp Bey'in kapıdan çıkmakta olan kadınla çocukların arkasından baktığını görünce şeyh durumu kısaca açıkladı. Emili Hanım tekkeye gelir gider, eski bir elçilik görevlisinin zevcesi. Kocası ölmüş, o burada kalmış. Evinin önünde askerler silah atmışlar, o da korkmuş. Ahbaplarının yanına gitmek istiyor, bizden yardım istedi. Ragıp Bey bu tekkenin sırrına hiçbir zaman vakıf olamayacağına, her zaman kendisini şaşırtan bir şeyle karşılaşacağına bir kere daha inandı. Sonra asıl konuya döndü. Hadiselerden haberdarsınız elbet. Duydum. Ulema bu hadiseleri asla tasvip etmiyor. Tekke şeyhleri de şiddetle karşı bu ayaklanmaya. Hadiselerde din ehlinin hiç dahli yok. Ortada din adına dolaşanlar medrese artığı birkaç softayla derviş vahdeti denilen meczup, bir de beline bir hançer sokuşturmuş Said-i Kürdi var ki o da ayrı bir alem. Size şunu açık söyleyeyim Ragıp Bey. Allah'ın dinin adı ortada çok dolaşıyor. Lakin olanların ne Allah'la ne de dinle alakası var. Olanların sebebini bir arayan olursa bu sebebi dinde aramasın. Başka yerlere, dinle hiç alakası olmayan yerlere baksın. Sesinin yankılanışında her zaman insanın içine işleyen ince bir hüzün, hitap ettiği her faninin kendisiyle özdeşleşmesini sağlayan kırılgan bir tevekkül bulunan Şeyh Efendi'nin sözlerinde ilk kez bir öfke seziyordu Ragıp Bey. Bunları Padişah Melun'u tahrik ediyor dedi. Hakikat çok kere onu bulduğumuzu sandığımız yerde değil Ragıp Bey. Kolay ele geçen hakikatlerden daima şüphe duymuşumdur. İnanırım ki hakikati ele geçirmek için her vakit biraz zahmet iktiza eder. Kolayca yakaladığımızı sandığımız hakikatler çoğu kere hakikat adına yakalansın diye ortaya salınmış yalanlardır.